Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا عابدون ما أعبد قل يا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20, ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 19'de 1400 Hicri Kameri, 6 Cemadüsani 1443 ve Miladi 9 Ocak 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim görevlisi, Amerika'nın bölgede sürdürdüğü askeri varlığı üzerine yapı röportaj, İran basından seçmeler, Senendej İran'ın kitap başkenti, Aydın Gelecek ve Kalıcı Tıra adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Amerika İslam nizamına düşmandır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i işbirliğinin geliştirilmesi Tahran ve Aşkabat'ın gündeminde olduğunu belirtti. İran'ın Türkmenistan ile ilişkilerini geliştirmek için kararlı. İran Enerji Bakanı ile Tacik Mevkidaşı görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı muhalefeti eleştirdi. Irak'ın yeni parlamentosunun ilk oturumu bugün gerçekleşti. Şimdi haberler.
Kahrolsun Amerika sloganı atıldığı için istikbarın İslam Cumhuriyeti'ne her daim düşmanlık beslediğini söyleyenlerin bu ifadesine işaret eden İslam İnkılabı rehberi, Amerika'nın esasından İslam nizamı ile düşman olduğunu, çünkü bu nizamın dinden kaynaklandığını ve milletin dini inançlarının simgesi olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Kum halkının 9 Ocak 1978'de Şah rejimine karşı gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmanın 44. yıl dönümü münasebetiyle canlı yayında konuştu. Ayetullah Hamene'yi 9 Ocak olayının unutulmaması gerektiğini vurgularken şunları kaydetti. İslam devriminin zaferi ulaşmasını yol açan 9 Ocak olayına önemli bir değişimin kaynağı olarak bakılmalıdır. Bu olay İslam devriminin vizyonlarından biridir. Devrime karşı kin besleyenlerin yürüttüğü kara propagandaları inkılap vizyonuna şüphe düşürüyor. Bu olay halkın dine bakışının derinliğini gösteriyor. İslam devrimi lideri İran'daki olayların çoğunda din alimlerinin rol oynadığını da ifade ederken, bunun için Suud'a düzenlenen din alimleri, dini merci ve siyasal dine karşı olduğunu söyledi ve Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne duyduğu derin düşmanlık ve kin bunlardan anlaşılabilir dedi.
Beyanatının devamında Amerika'nın farklı dönemlerde İran halkı yanlış hesaplamalar yaptığına da dikkat çeken Ayetullah Haleney'i, onlar General Süleymani konusunda da yanlış hesaplama yaptı. Bu şehidin yok edilmesiyle büyük hareketin son bulacağını düşündüler. Fakat bu sene General Süleymani şehadet yıl dönümünde Allah'ın yardımıyla insanların o şehide gösterdiği bağlılıkla büyük hareketin gerçekleştiğini gördük. Düşman İran İslam Cumhuriyeti'ni doğru değerlendiremiyor. Yanlış karar verdiği için başarısız oluyor. Bundan sonra da emellerine ulaşamayacaktır ifadelerini kullandı. Kum halkı ile video konferans görüşmesi gerçekleştiren Ayetullah Hamine'nin sözlerine şöyle devam etti. Şehit Süleymani'nin cenaze töreninde İran milleti kimliğini ve birliğini gösterdi. Şehidin cenazesi Suriye, Lübnan ve Pakistan'a götürülseydi bu olay tekrar yaşanırdı. General Süleymani gibi büyük bir şahsiyetin şehit edilişi bir tehditti. Ancak milletimiz bu tehdidi fırsata çevirdi. Dini egemenliğin İslam devriminin ilkelerinden biri olduğunu belirten Ayetullah Hamine'yi, zalim düşmana teslim olmamak da devrimin ilkelerinden biridir. Düşmana zorbalığa müsamaha göstermemeliyiz. Bazen düşmanla müzakere yapmak başka bir şeydir, ancak İslam devrimi bize düşmanın iradesini boyun eğmememiz gerektiğini söylüyor ve henüz onlara teslim olmadık. Ülkenin bağımsızlığı, yolsuzluk ve adaletsizlikle mücadelede devrimin ilkeleridir açıklamasında bulundu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam dünyasında İslam ve İslam ümmetinin sembolü olduğunu belirterek, bu sene çeşitli İslam ülkelerinde şehit Kasım Süleymani'yi anma törenleri gerçekleşti. Bu İslam ümmetinin İran ile dayanışma içinde olduğunu ve ilgi duyduğunu gösteriyor dedi. Bazı ihtilafları milli birliği zedelemesine izin verilmemesi gerektiğini de vurgulayan İslam İnkılabı rehberi, ihtilaf yaratma konusunda uzmanlaşmış düşmanlar var. Ülkede uzun yıllardır Şiiler ve Sünniler birlikte yaşıyor. Bazen etnik farklılıklar konusunda sorunlar yaşandı. Böyle şeylere dikkat edilmeli ve yaşanmasına izin verilmemeli. Birisi yanlış bir şey söyleyebilir, bazıları da ona tavır alabilir. Ancak bu konu uzatılmamalı. Herkes milli birliğimizin korunmasına özen göstermeli diye konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün Türkmenistan Cumhurbaşkanı, Özel Elçisi Serdar Berdi Muhammedov ve Dışişleri Bakanı Reşit Meredov'u kabul ettiği görüşmede ekonomik, ticaret ve transit alanlarında işbirliğinin geliştirmesinin Tahran ve Aşgabat'ın gündeminde olduğunu vurguladı. Aşgabat'ta Türkmenistan Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği görüşme ve telefon görüşmelerinden ikili ilişkilerin gelişmesinde de yeni bir fasıl saydığını söyleyen Cumhurbaşkanı, bu görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi, enerji ve ulaşım alanında işbirliğinin güçlendirilmesinin ele alındığını ifade etti. Tahran'ın komşularla ilişkileri geliştirmeye özel önem verdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı, İran ve Türkmenistan'ın iki komşu ülke ormanın ötesinde birbiriyle akrabalık ilişkisine iki milletin derin tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu vurguladı. Görüşmede Türkmenistan Cumhurbaşkanı, özel elçisi de bu ülke Cumhurbaşkanı'ndan yazılı mektubunu İranlı mevkidaşına takdim ederek İran hükümetine ikili ilişkilerin pekişmesi ve gelişmesi için verdiği çabalarını takdir etti. Berdi Muhammedov ayrıca enerji, ulaştırma, ekonomik, ticaret ve kültür alanlarında İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirmek ve Tahran ile münasebetlerde yeni bir tarihi sayfa açmak istediklerini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Tahran'ın Türkmenistan dahil komşularıyla her alanda ilişkileri güçlendirmeyi kendi strateji ve önceliklerinden biri olarak gördüğünü kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, bugün Tahran'da Türkmenistan Cumhurbaşkanı Özel Elçisi Serdar Berdi Muhammedov ve Dışişleri Bakanı Reşit Meredov ile yaptığı görüşmede iki ülkenin petrol, enerji, demiryolu, deniz yolu ve karayolu taşımacılığı, mühendislik lojistik hizmetlerin ihracatı ve ihracat ve ithalatın kolaylaştırılması gibi her alanda ilişkilerin daha da geliştirmesine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı ayrıca İran-İslam Cumhuriyeti'nin iki ülkenin sahip olduğu potansiyel imkanlar ve ihtiyaçları tespit etmeye hazır olduğunu belirtti. Berdi Muhammedov'la görüşmede iki ülkenin tarihi ve derin münasebetlerine işaretle İran-İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Türkmenistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ikili ilişkilerde büyük bir ivme yaşandığını kaydetti.
İran-İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i İran-Tacikistan'ın diplomatik ilişkilerinin 30. kuruluşu dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Reis'i Tacik mevkidaşı İmam Ali Rahman'a gönderdiği tebrik mesajında geçen 30 senede İran ve Tacikistan'ın diğerin tarihi, kültürel, medeniyet ve dil ortaklıklarından yararlanmak suretiyle ikili, bölgesel ve uluslararası arenada münasebetlere yüksek seviyeyi çıkarmayı başardıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında güzel Tacikistan ülkesine gerçekleştirdi. İlk resmi ziyaretinin sonuçlarına işaretle iki tarafın ekonomik işbirliği düzeyinin geliştirmesi için gereken zemini sağlama konusunda mutabık kaldıklarını hatırlatırken her alanda iki ülke milletlerinin menfaati doğrultusunda münasebetlerin ortak çaba ve siyasi irade ve kararlılık ışığında daha da gelişmesini temenni etti.
İran-İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan telefonda Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Deli Cuma ile görüştü. Görüşmedeki taraf iki ülkenin dostane ilişkilerine vurgu yaparak ikili münasebetlerin daha da derinleşmesinin altını çizdiler. İran-Tacikistan Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Başkanı Mehrabiyan bu görüşmede iki ülkenin iyi münasebetlerini övgüyle karşılayarak Tahran'ın daha önceki anlaşmalar uyarınca Tacik Bakanı ile gündeme getirilen alanlarda ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu söyledi. Tacikistan Enerji Bakanı Cuma'da görüşmede İran'ın enerji santralinin inşası, petrol ve doğalgaz alanlarında işbirliğinin öneminin altını çizdi.
İran'a müzakere eden heyetine yakın bir kaynak, Royal Yemen, Viyana görüşmeleriyle ilgili iddiasını yalanladı. İran'a konuşan İranlı kaynak, Royal El Yemen, Viyana görüşmeleri hakkındaki iddialarının yanlış ve sahte olduğunu belirtti. Royal Yemen gazetesi Viyana'da anlaşmanın tamamlandığını ve önceki turlardaki engellerin ortadan kalktığını da iddia etmişti. Gazete görüşmelerin bu turunun 2 yıllık geçici anlaşmanın elde edilmesiyle sona erdiğini, bu 2 senenin sınama ve güven ortamı oluşturma aşaması niteliğinde olduğunu, bu çerçevede eski Amerikan Başkanı Trump döneminde uygulanan tüm yaptırımların kaldırılacağını da aktarmıştı.
Viyana'da İran ile 4+1 grubu arasındaki görüşmeler kararlı şekilde sürüyor. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Nükleer anlaşma görüşmeleri üzerinden yaklaşık 10 günlük sessizliğin ardından konuşma yapan İran baş müzakerecisi Ali Bakrikeni, dün gece Koberk Oteli'nin önünde son haberleri duymaya can atan dünyaca ünlü gazetecileri hareketlendirdi. Bakrikeni P4+1 grubu temsilcileriyle birkaç görüşme yaptıktan sonra Koberk Oteli'nden ayrılmadan önce muhabirlerin anlaşma taslağında farklılık olarak değerlendirilen parantez sayısıyla ilgili sorularını yanıtlarken, bu konuda bazı ilerlemeler kaydedildi ifadesini kullandı. Bu açıklamalar Ortak Komisyonun Koordinatörü Enrique Mora'nın 8 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısının ardından görüşmelere ilişkin daha fazla ayrıntının açıklanmaması ve başta dünyaca ünlü televizyon muhabirleri olmak üzere medya temsilcilerinin gelişmelere duyarlı olmaları üzerine geldi. Son günlerde heyet ve toplantı sayısı arttı ve gözlemcilere göre görüşmeler kritik bir karar verme aşamasına girdi. Doğru ya da yanlış, en azından basın çadırındaki atmosfer bu ve medya temsilcileri dostane sohbetlerde önemli bir değişikliğin yakın olduğu ihtimalini artırıyor. Sonuç olarak İran'ın baş müzakerecisinin sözleri televizyonda ve sosyal medyada hızla yayıldı ve hem yurt içinde hem de yurt dışında medya alanında bir deprem yarattı. Sosyal medya aktivistleri Bakrikeni'nin Viyana görüşmelerindeki farklılıkların azaltılması ve görüşmelerde önemli bir değişiklik yapılması gibi yaptığı açıklamaları açtıkları hashtaglarla memnuniyetle karşıladı. Bazı medya kuruluşları ise İran'ın haberini İran'ın baş müzakerecisinin açıklamalarına bağlayarak onun sözlerini çarpıttı. Ancak gelişmeleri yakından takip eden gözlemciler, görüşmelerin devamına ilişkin beklentilerle ilgili belirsizliklerini güncellemek için daha fazla veri bekliyor. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Ulusal Petrol Firması Genel Müdürü Muhsin Hocestemehr, İran'ın sattığı petrol gelirinin tamamını tahsil ettiğini belirtti. Ulusal Petrol Firması Genel Sekreteri petrol satışının özel sektör tarafından gerçekleştiğini işaretle 13. hükümette kaybedilen piyasaların yeniden elde edildiğini ve petrol satışından kaynaklanan tüm kaynakların tahsil edildiğini ifade etti. Yetkili bugün petrol satışı ve pazarlamasının farklı şekillerde gerçekleştiğini işaretle 1400 yılı bütçe kanununda petrol satışı ile ilgili kaydedilen hususu karşılayabildiklerini belirtti.
Son 24 saatte koronavirüs salgını yüzünden İran'da 31 vatandaş daha hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 31 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 1480 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131.878'e, vaka sayısı 6.206.405'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1775'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.051.812 ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefeti ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışmakla suçladı. Erdoğan, bazılarının ekonomik çalkantılarla herkesin zarar görüp böylece isyan çıkarılmasını istediklerine işaretle bazılarının Türkiye'yi bazı ülkelerde olduğu gibi kaosa sürüklemeye çalıştıklarını, onların ihanetini ifşa edeceklerini söyledi. Ülkedeki ekonomik kriz ve insanların fakirleşmesi yüzünden oy oranı gerileyen Türkiye Cumhurbaşkanı, döviz kuru meselesini çözeceğini belirterek enflasyon sorununun bir an evvel çözüme kavuşturulacağını kaydetti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk yayınında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Türk basınında yer alan habere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk yayınında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye'de ekonominin mevcut iktidarla düzelmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum. Ekonomiyi götüremezler. 20-27 Aralık arası Türkiye'nin en büyük soygunu gerçekleşti. Dolar alanların büyük kısmı kaybetti. Sağ olsun Nebati Bey açıkladı kamuoyuna. Biz de oradan dönendik. Küçük tasarruf sahipleri zarara uğradı diye. Bir korku iklimi yaratmak son derece tehlikelidir. Bu gitmez, sandığı koymaz deniyor. Niye gitmesin, niye sandığı koymasın? Demokratik yollardan gidecek ifadesini kullandı.
Irak'ın yeni parlamentosunun ilk oturumu bugün gerçekleşti. Irak Cumhurbaşkanı tarafından verilen talimat uyarınca Irak parlamentosunun ilk oturumu bugün gerçekleşti. Oturumda yeni milletvekillerinin yemin törenine katılması ve parlamento başkanı ve yardımcılarının belirlenmesi bekleniyor. Irak parlamentosunun ilk oturumu bugün daha erken başlayacaktı ancak oturum öğle saatlerinden sonra başladı. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih 10 gün önce yeni parlamento üyelerinden ilk oturumunu 9 Ocak'a kadar düzenlemelerini istemişti. Parlamentonun ilk oturumunun fraksiyon içi istişareler nedeniyle gecikmeli olarak başladığı bildirildi.
Kazakistan İçişleri Bakanı Vekili Yerlan Turgunbayev, ülkede yeniden huzur, istikrar ve sükunetin sağlandığını belirtti. Kazakistan İçişleri Bakanı Vekili yaptığı açıklamada ülkenin her yerine huzur ve sükunetin hakim olduğunu kaydetti. Yetkili güvenlik güçlerinin tüm devlet binalarını eylemcilerin işgalinden kurtardığını ve kamu hizmetlerinin yeniden verilmeye başladığını duyurdu. Kazak yetkili eylemcilere terörist nitelerken ülkede düzen ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörizme karşı operasyonun sürdüğünü belirtti. Kazakistan'da LPG, sıvı gazının fiyatındaki zammı protesto ederek son günlerde bazı devlet binalarını ele geçirdiler. Olayların şiddete dönüşmesinin ardından İran ve Çin başta olmak üzere bazı ülkeler Batı ve yabancılara bu ülkede kadife devrimi yapmaya çalışmakta suçladılar.
Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken artık Afganistan'a savaşmak ve ölmek için Amerikan askerlerini göndermediklerini söyledi. Katıldığı bir basın toplantısında konuşan Amerikan Dışişleri Bakanı geçen 20 senede ilk kez olarak artık Amerikan askerlerini ölüm için Afganistan'a göndermediklerini ifade etti. Amerikan Dışişleri Bakanı geçen 20 senede artık hiçbir Amerikan askerinin yılbaşı tatillerini Afganistan'da geçirmediğini belirtti.
NATO'nun hiçbir ortak yasası ve değeri olmayan bir örgüt olduğunu belirten Rusya Dışişleri Sözcüsü Zarova, ittifakı bir arada tutan tek şeyin gelişme çılgınlığı olduğunu söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Suudi Arabistan ve Hizbullah'a yönelik devam eden suçlamalar etrafında. Suudi Arabistan, Hizbullah'a karşı suçlama ve iddiaları Lübnan'da parlamento seçimlerine az bir süre kalırken şiddet kazandı. Suudilerin Hizbullah'a karşı saldırılarında rol ifa edenler iki grup ve aktöre ayrılıyor. İki hafta önce Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz yaptığı açıklamada Hizbullah'a terör hareketi diyerek bu hareketin Arap milletlerinin güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari de önceki gün yaptığı açıklamada Kral Salman'ın Hizbullah'a karşı suçlamalarını tekrarlayarak Hizbullah'ın terör faaliyetleri ve askeri eylemlerinin Arapların ulusal güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. El-Buhari sözlerinin devamında Hizbullah'ın siyasi, askeri ve medyatik faaliyetlerinin Suudi Arabistan ve Fars Körfezi ülkelerine egemenliğine zarar verdiğini iddia etti. Suudilerin yanı sıra Riyad'ın Lübnan içindeki uşakları da Hizbullah'a karşı suçlamalar yöneltmeye devam ederek aslında Lübnan içinde Riyad'ın politikalarını uygulayarak kamuoyunu Hizbullah'a karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bu doğrultuda eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri yaptığı açıklamada Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ı Suudi Arabistan ile düşmanlık beslemekle suçlayarak Nasrullah'ın Suudi Arabistan ve bu ülke yetkililerine karşı düşmanlığında ısrar etmesinin Lübnan ve halkının menfaatlerine zarar vermekte olduğunu iddia ederek Suudi Arabistan'ın onlarca senedir Suudi Arabistan halkı arasında yaşayan Lübnanlılar ve Lübnanlı işçileri tehdit etmediğini kaydetti. Hariri, 2017 yılında Suudi Arabistan topraklarında bir süreliğine ev hapsinde tutulduktan sonra ardından Lübnan Başbakanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı.
Lübnan Hizbullah'ına karşı içeriden ve dışarıdan gelen suçlamalar ve iddiaların genellikle iki nedeni var. Birincisi Hizbullah'ın Lübnan içinde Suudi Arabistan ve müttefikleriyle kimlik çatışmasıdır. Hizbullah, direniş cephesinin en esas ve etkin aktörlerinden biri sayılıyor ve son 10 senede bu cepheyle birlikte bölgede güç dengesini kendi lehine değiştirmeyi başarmıştır. Ali Suud ise bu durumu kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda görmüyor. Başka bir neden ise Lübnan'da Mayıs ayında düzenlenecek parlamento seçimleriyle ilgilidir. Bu seçimler Lübnan'ın siyasi arenasında oldukça önemlidir. Çünkü gelecek parlamento hem yeni cumhurbaşkanını ve yeni başbakanı seçecek. Ali Suud'un Hizbullah'a karşı saldırıları ve propagandasının artması kuşkusuz yapılacak parlamento seçimleriyle ilgilidir. Suudi yetkililer bu şekilde seçimlerde Hizbullah'ı zayıflatmaya ve seçmenlerin Hizbullah'a verdiği oy oranını azaltmaya çalışmakta. Suudi yönetim 2018 yılında seçimleri kazanan Hizbullah'ın yeniden seçimleri kazanmaması için çaba gösteriyor. Lübnan'ın içindeki Suat Hariri gibi Suudi Arabistan'ın müttefikleri de kurulacak yeni parlamento için özel yatırım yapmışlardır. Parlamentoda Direniş İttifakı üyeleri ne kadar azalırsa Hariri'nin başbakanlık koltuğunda oturma şansı o kadar da artacaktır. Bu durumda Suudi Arabistan'ın eski Beyrut Büyükelçisi Ali Avaz Asiri yaptığı açıklamada Hizbullah'ın eylemlerinin Lübnan'ı iç savaşa doğru sürüklediğini iddia ederken bunun Lübnan'ın lehine olmadığını ifade etti. El Asiri tüm Lübnan tehlike altındadır iddiasını gündeme getirerek Hizbullah'ın siyasi açıdan hegemonyasının yok edilmesi, Lübnan halkının ayaklanması ve oy sandıklarına gitmesi gerektiğini söyledi.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Guantanamo hapishanesinin kapanması gerektiği etrafında. Kötü şöhretli Guantanamo hapishanesinin kuruluşunun 20. yıl dönümü arifesinde Uluslararası Af Örgütü Guantanamo kampın kuruluşunun 20. yılında kampın kapatılması için çağrıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'daki askeri üssünde 20 yıl önce kurulan Guantanamo kampının kapatılması için Af Örgütü bir çağrıda daha bulundu. Guantanamo kampındaki tutukluların insan hakları ihlallerine maruz kaldığını dile getiren Uluslararası Af Örgütü, kampı hukukun olmadığı bir yer olarak nitelendirdi. Uluslararası Af Örgütü Amerika uzmanı Matthias Schreiber, Amerikan insan hakları savunucusu olarak inandırıcılığını yeniden kazanmak istiyorsa kampı kapatmalı ifadelerini kullanarak çağrıyı dile getirdi. Amerika'nın terör karşı savaş başlattı. 2001 yılından itibaren sayısız hak ihlalinin yaşandığını belirten yetkili, Guantanamo'nun hem hukuk devleti süreçlerinin işletilmesindeki eksiklikler hem de işkence ve gözaltında kaybedilme gibi ağır insan hakları ihlallerinin cezasız kalması bakımından tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini kaydetti. Küba'nın Guantanamo Körfezi'ndeki Amerikan donanma üstünde yer alan cezaevi 11 Eylül saldırıları ve bunu takiben Amerika'nın Afganistan'ı işgalinin ardından açılmıştı. Kampta kalan şüphelilerin sayısı kampın genişletilmesinden sonra 780'e kadar yükselmişti. Şu anda kampta hala 39 kişinin tutulduğu belirtiliyor.
Guantanamo kampının Amerikan yönetimi için her sene 44 milyon dolar maliyete olduğu biliniyor. Amerikan eski başkanı Barack Obama seçim kampanyası sırasında verdiği sözlerden biri seçimleri kazandıktan sonra bu hapishaneyi kapatmaya ilişkindi. Ancak Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan kongrenin karşı çıktığı için Amerika'nın o dönemki başkanı bu sözünü yerine getiremedi. Ardından Amerika'nın Obama'dan sonra iktidara gelen başkanı Donald Trump bu kötü şöhretli ve korkunç hapishanenin korunmasını istedi. Bu durumda Trump 2018 yılında Guantanamo kampının faaliyetlerinin sürmesi için bir kararname imzaladı. Amerika'nın şimdiki başkanı Joe Biden ve seçim kampanyasında başkanlık dönemi bitmeden bu kampı kapatacağı sözünü vermişti. Ancak Biden kongrenin ciddi muhalefetiyle karşı karşıya kaldı. Amerikan yasaları federal hükümeti Guantanamo'daki tutukluların Amerika'nın ana topraklarındaki diğer hapishanelerde intikaline izin vermiyor. Her halükarda Guantanamo kampı Amerikan yönetimi için kara bir leke sayılıyor ve Washington'un insan haklarını savunma iddiasının yalan olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle İnsan haklarını savunan örgütler ise bu cezaevinde durum ve şartların kötü olduğunu ve faaliyetlerin sürmesini sert bir şekilde eleştirmişlerdir. Uluslararası Af Örgütü Amerika uzmanı Matthias Schreiber, kampta tutulanların bugüne kadar Amerika'nın sivil mahkemelerinde adil, hukuk ve hukuk devleti ve güvencesinde yargılama hakkına erişimi olmadığını belirterek 11 Ocak 2002'den bu yana kampta tutulanların çoğunun CIA veya Amerika yetkili birimlerinin temsilcileri tarafından işkence gördüğünün kanıtlandığını ifade etti. Af örgütü yetkilisi ise kampta tutulanların sağlık hizmetlerine de erişimi olmadığını vurgularken, çoğunun yaşadığı işkencenin doğrudan bir sonucu olarak psikolojik rahatsızlığı var olduğunu belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakir.
Biran şey tarihsinna i vashim ochenye
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba değerli dinleyicilerimiz. Röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, Amerikan askeri güçlerinin Irak'taki varlığının 31 Aralık tarihinde sona ermesinden sonra Iraklıların şu sıralarda yoğun şekilde üzerinde durup angaje oldukları konulardan biri Amerikan güçlerinin işgalci varlığıdır. Iraklı kaynaklarının bildirdiğine göre yaklaşık 2500 Amerikan askeri sözde danışman olarak Irak halkı, parlamentosu ve hükümetinin iradesinin aksine bu ülkede kalmaya devam etmekteler. Ve Amerika yönetimi ise Irak'taki yasa dışı varlığını izah etmeye çalışmakta son günlerde. Çeşitli Iraklı gruplar bu sayede Amerikan askerinin kendi ülkelerinde bulunmasını işgalin sürmesi olarak görüyorlar. Ve şimdi biz de gündemi bu konuyla ilgili değerlendirmek istiyoruz değerli dinleyiciler. Bir ülkenin toprağının egemenliğinin hiçe sayılması, özellikle demokrasiyi defalarca dillendiren bir ülke tarafından bunun gündeme gelmesi bölgemizde ne anlama geliyor? Ve şimdi sohbetimizi Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamızla sürdüreceğiz. Ali hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, saygılar sunuyorum. İyi akşamlar.
Çok teşekkür ederim, saygı bizden. Teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi bu konuyu muhakkak siz de takip ediyorsunuz. Gündemde birçok siyasi analistin ve uzmanın dikkatini çekmekte. Amerikan Birleşik Devletleri 31 Aralık'ta Irak'tan çekileceğiz demişti. Ama şimdi kendi pozisyonunu değişik bir şekilde lanse ederek bu askerlerin danışman şeklinde Irak'ta varlığını sürdürüyorlar diyor ve Irak da buna tabii tepkili. Şimdi bunu nasıl değerlendirirsiniz siz Ali Hocam? Amerika'nın bölgemizde bu şekilde varlığı nasıl izah edilmeli acaba?
Şimdi şöyle, baştan bir de şunu ifade edeyim ki özellikle yani Orta Doğu'da bu Irak olur, Suriye olur, efendim Türkiye olur, İran olur. Yani uluslararası güçlerin Orta Doğu'yu bir kendilerince bir oyun alanı kullanmaları kesinlikle zaten kabul edilemez. Yani bunu yani bölge ülkelerinin iyi bir şekilde düşünmeleri gerekiyor ve bu uzun zamandır da bu şekilde devam ediyor. Tabii işin bir de bu kolonyal boyutu var. Sömürgecilik daha geçmiş yüzyıllara uzanan boyutu da var. Ama dolayısıyla yani Amerikan varlığı, Rus varlığı, efendim bütün bu işte Irak'ta, Suriye'de neticede problem yaratır. Yani yerel unsurlar bu ülkedeki insanlara ne oldu da dışarıdan insanlar gelsin burada şey yapsın. Şimdi bakıyorsunuz Irak'ta 9 tane askeri üssün varlığı söyleniyor. Hani bu bilinen ABD'nin. Ondan sonra yaklaşık 5000 askerden bahsediliyor. Şimdi dolayısıyla burada yani Irak'ın, kendi Irak'ın nüfusu da yani büyük bir ülke, küçük bir ülkeden bahsetmiyoruz. Hani kendisi bu ülkenin kendi güvenliğini sağlayacak askeri, efendim ne bileyim, teçhizat noktasında yetersiz mi ki Amerika böyle bir şekilde burada bulunmaya devam ediyor? Bir de kaldı ki Irak halkı bunu istemediği halde nasıl böyle bir şey devam edebilir, değil mi? Yani burada nereden baksanız problem var yani. Çok yönlü bir burada sorun var. Yani Irak'ta 9 tane askeri üssün, ABD askeri üssünün ne gereği var? Veya nedir? Hani bu Irak Amerika'ya komşu bir ülke değil.
Evet.
Amerika'yla ticari ilişkileri, şunları bunları o düzeyde değil. Nedir? Yani askeri şeyler var.
Evet.
Askeri alışveriş gerçekten onlar var yani tabii ki.
Evet. Şimdi Ali Hocam, Amerikalılar şimdi bu askerlerin danışman olarak bölgede varlığını sürdürüyorlar şeklinde açıklama yapıyorlar. Şimdi Irak'ın ve Irak hükümetinin ordusunun bu danışmanlara sizce ihtiyacı var mı askeri olarak?
Şimdi şöyle, danışman uzun zamandır yani ABD askeri varlığı 2003 Irak işgalinden, yani Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinden Mart 2003'ten itibaren Irak'ta ABD askeri varlığı var. Dolayısıyla bu danışmanlar bugüne kadar yeterince danışmanlık yapamadılar mı? Yani 2022 yılına geldik. Yani yaklaşık 20 yıl olmuş. Hala neyin danışmanlığını yapacaksınız yani? Hani bu biraz bence hiç yani mantıklı ve ikna edici gözükmüyor. Yani 5000 işte ne bileyim bilmem kaç bin tane danışman ne olur? Belli teknik askeri teçhizatla ilgili işte efendim hava kuvvetleri, kara kuvvetleri ne olur? Belli sayıda danışman olabilir ama binlerle ifade edilen bir danışman olmaz. Yani bu Amerikan askeri varlığının orada sürdürülmek istenmesi ve bir şekilde isim değişikliği yaparak İşte asker değil de danışman demek suretiyle bunun devam ettirilmesi isteniyor. Yani böyle bir ABD politikası var. Böyle gözüküyor.
Tahran Radyosu.
Peki şimdi bölge ülkelerinin buna karşı nasıl birlikte hareket etmesini siz düşünüyorsunuz? Yani Irak, Suriye, İran, Türkiye gibi ülkeler şimdi bu işgalciliğe nasıl son verebilirler? Ortak kararlar nasıl alınmalı?
Şimdi şöyle, aslında işin doğrusu Orta Doğu'da bulunan İslam ülkeleri zaman zaman uluslararası güçleri davet eder. Nitelikli iç problemlerinden kaynaklanan birçok böyle hatalar yapılıyor. Yani siz tabii bunu yaptığınız zaman, yani kendi Orta Doğu kendi içinde, İslam ülkeleri kendi içindeki sorunları çözmek yerine bu tür dış güçlere bel bağladığı zaman onlar da bölgeye giriyorlar. Dikkat edin, Arap Baharı'ndan sonra Arap Baharı denilen, tabii tırnak içinde nasıl bir baharsa o ayrı bir konu da, Arap Baharı denilen gelişmelerden sonra bakın Orta Doğu'da ne kadar, nasıl değişiklikler oldu, ne gibi insan işte yok oldu, nice insanlar, işte nice mahalleler, ilçeler, iller tahrip oldu. Dolayısıyla yapılması gereken şudur, ben her zaman bunu söylüyorum, siyasi tarih derslerimizde de, bütün diğer konferanslarımızda da bunu ifade ediyoruz. Bir defa İslam ülkeleri kendi aralarındaki sorunları kendileri oturup çözmeleri gerek. Yani oturacaklar, ne gibi sorunları varsa, efendim mezhep meselesi midir, siyasi konular mıdır, su sorunu mudur, neyse sorun, oturup bunları kendilerinin çözmesi gerekiyor. 1648 senesinde Vestfalya barışı Avrupa'da mezhep savaşlarını bitiren büyük bir anlaşma yapıldı. Onlar o zaman çıkıp o zamanın İslam devletlerini davet ettiler mi? Osmanlı'yı, Safevileri? Hayır. Hristiyanlar oturdu. Kendi aralarındaki meseleyi çözdüler ve ondan sonra Hristiyan dünya giderek ilerledi. Dolayısıyla burada kalıcı çözüm ne derseniz, kalıcı çözüm Müslümanların kendi iç sorunlarını, bölgesel problemlerini birlikte ortaklaşa çözüm üretmeleri. Ha, bunun için siz ABD'den, Rusya'dan veya bir başka ülkeden beklerseniz, medet umarsanız, onlar da gelip kendi çıkarları için, yani ben onları da şey yapmıyorum yani, çünkü onlar kendi çıkarları için, kendi çıkarlarını korumak için mücadele ediyorlar. O zaman İslam ülkeleri de kendi çıkarlarını korumak için çözümler üretmeleri, birlikte çözüm yolları bulmaları gerekiyor. Tek çare bu. Bu olmadığı sürece bir yıl sonra başka bir konu konuşulur, 5 yıl sonra başka bir konu konuşulur. Yani çok üzücü aslında. Hep aynı böyle döngü içerisinde kalmak bence çok da insanı üzüyor açıkçası.
Aynen. Doğrudur. Ali Hocam, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de saygılar.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamızla konuştuk. Amerika'nın bölgemizde sürdürdüğü askeri varlığı ve Irak'taki işgalci konuma düşmesi konusu etrafında bugünkü röportajımızı sizinle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağım sizlere.
Risalet gazetesinde Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin'in düzenlediği basın toplantısında General Kasım Süleyman'ın şehit edilmesinin Amerika'nın Birleşmiş Milletler tüzüğü uyarınca uluslararası ilişkileri yöneten normları keyfi olarak nasıl baltaladığını gösteren başka bir örnek olduğunu vurgulaması, Cumhurbaşkanı reisinin yürütülen çalışmaların sayesinde koronavirüs aşısı konusunda hiçbir sıkıntıları olmadığını söylemesi gibi haberlere yer verirken, Kudüs gazetesinde İran'ın Amerika gazetesinin yazısına tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Amerikan'ın Wall Street Journal gazetesinin Amerikan Başkanı, İran'a karşı askeri operasyona teşvik etmesini uluslararası hukuka aykırı niteledi. Amerika'nın Wall Street Journal gazetesi yayımladığı bir makalede Viyana müzakerelerinin muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanacağını ileri sürdü. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın İran'a saldırı için hazırlanması gerektiğini yazdı. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ise Twitter sayfasında gazetenin savaş çığırtkanlığı yapan makalesine tepki gösterdi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Twitter sayfasından şu ifadelere yer verdi. Liderleri özellikle ciddi diplomatik bir süreç devam ettiği bir sırada askeri seçeneğe başvurmaya teşvik etmek ahmaklık, hasmane ve uluslararası hukuka aykırı bir davranıştır. Bu tür sorumsuz planları tasarlayan ve uygulayanlar yaptıklarının sonuçlarından doğrudan sorumludur. İran milletine dayatılan Amerika'nın tek taraflı zalimane yaptırımlarını kaldırmak ve Bercam nükleer anlaşmasını ihya etmek üzere İran ve 4+1 grubuna üye ülkelerin doğrudan ve Amerika'nın dolaylı katıldığı Viyana müzakerelerinin 8. turu devam ediyor.
İttilaat gazetesinde İslam İran Petrol Milli Firması Başkanı Muhsin Hocestemir'in petrol ve yan ürünlerinin satışında iyi artış kaydedildiğini, ihraç edilen petrol parasının da tahsil edileceğini açıklaması koronavirüsün yeni varyantı Omikron'un dünya genelinde yeni bir rekora imza attığı ve bir haftada 9,5 milyon yeni vaka kaydedildiğinin belirtilmesi gibi haberlere yer verirken, Cevan gazetesinde Tahran Üniversitesi'nde Barış Kahraman'ın oturumunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü'nün şehit komutanı General Hac Kasım Süleyman'ın şehadet yıl dönümü dolayısıyla Bağımsız Öğrenciler İslami Dernekler Birliği'nin öncülüğünde Barış Kahramanı oturumu Tahran Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nde düzenlendi. Nikaragua'nın Tahran Büyükelçisi Isaac Lenin Bravo oturumda yaptığı konuşmada mütecaviz Amerika'nın General Süleyman'ı öldürmekle adını silmek ve unutturmak istediğini ama bilakis bu şahsiyetin daha da seçkin hale gelmesine sebebiyet verdiğini belirtti. Bolivya'nın Tahran Büyükelçisi Romina Guadalupe Perez Ramos da şöyle dedi. General Süleymani suikasti Amerikalıların stratejik hatasıydı. Onlar ıtır şişesini kırdı. Şimdi bu ıtırın kokusu tüm dünyayı sardı. Venezuela'nın Tahran Büyükelçisi Carlos Antonio Alcalá Cárdenas de General Kasım Süleyman'ın dünya genelinde Amerikan karşıtlarının en seçkin şahsiyeti olarak bilindiğini belirterek şöyle dedi. Amerika tarafından düzenlenen General Süleyman'ın suikasti Amerikalıların küresel istikbar huyundan kaynaklanan bir cinayetti. Amerikalılar bu cinayetle dünyayı kontrol altına almak istediklerini gösterdi. Bu cinayeti işleyen Amerika devleti hasta ve şom bir devlettir.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Siyonist rejim arasındaki ilişkilere dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Siyonistlere ait Die Marker isimli ekonomi gazetesi askeri malzemeler ve araçlar üreten Elbit isimli Siyonist İsrail şirketinin Birleşik Arap Emirlikleri pazarında 2026 yılına kadar 26 milyar dolar kazanmayı hedeflediğine dikkat çekti. Gazetenin bu hafta yayınladığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde güvenlik pazarı 12 milyar dolarlık bir potansiyel oluşturuyor başlıklı raporunda Siyonistlere ait güvenlik malzemeleri ve askeri ürünler üreten şirketlerin Birleşik Arap Emirlikleri pazarıyla ilgili plan ve hedefleri hakkında detaylı bilgilere yer verdi. Aynı gazetenin daha önce yayınladığı bir haberde Elbit System Markod adlı güvenlik sistemleri üreten İsrail şirketinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne 53 milyon dolarlık malzeme satacağı belirtilmişti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sanandaj, İran'ın yeni yılda kitap başkenti.
Kitap başkenti İran'da her yıl İslami Kültür ve İrşad Bakanlığı tarafından bir kentin kitap başkenti olarak seçildiği etkinliğe verilen addır. Bu etkinin bazı bölümleri Dünya Kitap Başkenti etkinliğinden alıntı olmasına karşın uygulanma yapısı bakımından İslami İran'ın kültürel faaliyet şartlarına uyarlanmıştır. İran'ın batısında yer alan Kürdistan eyaletinin merkezi Sanandaj, Hicri Şems'i 1401 yılında kitap başkenti seçilmiştir.
İran'ın 7. kitap başkenti ve kitap okuma alışkanlığı yaygınlaştırmakta yaratıcı olan kentleri geçen gün düzenlenen törenle açıklandı. Sanandaj kenti ise geçmiş yıllarda bu alanda uygun programları düzenli bir şekilde uygulamak, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlemek, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için yaratıcı girişimlerde bulunmak ve kitap evlerini geliştirmekte sergilediği başarı sayesinde İran 7. kitap başkenti seçildi.
Sanandaj kenti İran'ın 192 kenti arasında kitap başkenti seçildi. Bu seçim hiç kuşkusuz kentin kültürel ve bilimsel kimliğinin işareti olduğu gibi İran halkının da bu kentin insanlarını kitap ve kitap okuma ehli olan insanlar olarak tanımalarına vesile olacaktır. Evaz, Bam, Semnan ve Necefabad kentleri de kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırma etkinliğine aktif şekilde katılmaları, kitap başkenti seçimine ortaklık etmeleri, sosyal medyada sürekli faaliyet yürütmeleri ve çocuk ve ergenlerin alanlarına özen göstermeleri yüzünden İran'ın kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmada yaratıcı kentler olarak seçildi.
Kitap başkenti etkinliğinin ilk 6 döneminde sırasıyla Ahvaz, Nişabur, Buşehr, Kaşan, Yezd ve Şiraz İran'ın kitap başkenti seçilmişti. İran'da kitap başkenti seçme etkinliği 2015 yılında başladı ve Milli Kütüphane ve Belgeler Kurumu'nun işbirliği ve kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırma şebekesinin duyurusu ile her yıl bazı kentler bu unvanı kazanmak için aday oldu. Aday ülkeler bu bağlamda programlarını sunuyor ve jüri heyeti sunulan programları değerlendirerek aday kentlerden en iyi olanı kitap başkenti ilan ediyor.
Halk arasında okuma kültürünü geliştirmek, vatandaşların arasında genel kültürü geliştirme zeminini hazırlamak ve sosyal kültürü ve ilişkileri geliştirmek, kültürel sürdürülebilir kalkınma noktasına doğru ilerlemek, toplumu sağlıklı hale getirmek ve olumsuzluklardan korumak, aday ülkelerin üzerinde çalışmalarına ilişkin programlarını sunmaları gereken başlıklardır.
İran'ın kitap başkenti etkinliği, kentlerin kitap okuma alışkanlığını geliştirmek üzere yenilik yapmak yönünde harekete geçmelerini sağlamak için düzenlenmektedir. Dünya Kitap Başkenti ise 2001 yılından bu yana her yıl UNESCO tarafından bu bağlamda önemli emek sarf eden kentlere verilen bir unvandır. UNESCO bu etkinlikle kitap okumaya ilişkin kültürel programlar düzenlemeyi, böylece insanlarda okuma şevkini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu etkinliğin hiçbir mali ödülü yoktur. Tek amacı kitap ve kitap okuma alışkanlığını geliştirmektir.
UNESCO her yıl 3 uluslararası kitap merkezinin işbirliğiyle bir kente dünya kitap başkenti seçiyor. Bu üç merkezi Uluslararası Yayıncılar Derneği, Uluslararası Kitap Evleri Birliği ve Uluslararası Kütüphaneler Dernekleri Birliği'nden ibarettir. Kitap başkenti seçilen her kent, Dünya Kitap Günü olan 23 Nisan'dan bir sonraki yılın 22 Nisan tarihine kadar bu unvanı taşıyor. Buna göre Dünya Kitap Başkenti etkinliği 2001 yılından itibaren başladı ve şimdiye kadar 20 kent Dünya Kitap Başkenti seçildi. Dünya Kitap Başkenti unvanı kitap okuma kültürünü geliştirme sorumluluğuna karşı verilen bir unvandır ve seçilen kent bir yıl boyunca bu görevi yerine getirme fırsatını kazanmış olur.
Gerçekte kitap başkenti ve kitap okumayı seven köylerin seçimi, kurumsal ve sosyal katılımcılığın üzerinde olumlu etkisi olan bir etkinliktir. Ailelerde ve okullarda kitap okuma ağını kurmak, gönüllü faaliyetleri geliştirmek, halkın katılımı ile ortak planlama modelini uygulamak, bu etkinlik çerçevesinde yürütülen bazı faaliyetlerdir. Bu etkinlik çerçevesinde ayrıca Kitapsever Kentler Şebekesi, Kitapsever Köyler Şebekesi ve Kitapseverliği Yaygınlaştıranların Şebekesi gibi şebekeler de sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kurulan bazı şebekelerdir. Ve tüm bu faaliyetler kitap okuma alışkanlığını geliştirme üzerinde kalıcı etkileri olmuştur.
Sarandaş kenti İslam İran'da Kürt halkının yoğunlukta yaşadığı ikinci büyük kenti ve ülkenin 23. büyük kenti ve Kürdistan eyaletinin merkezidir. Yaklaşık 500 bin nüfusu olan kent, coğrafi konumu ve Safevi ve Kacarlar döneminde kentleşme faaliyetleri bakımından geleneksel bir dokuya sahiptir. Kentin hamam, cami, çarşı ve özel rezidansları oldukça zengin olup tarihi, kültürel dokusunun yüz ölçümü 112 hektar kadardır. Sarandaş kentinde Kürtçe halkın ana dili ve Farsça eğitim ve resmi yazışma dilidir. Sarandaş halkı Kürtçenin Erdelani şivesini konuşan Kürt etnik grubundandır. Sarandaş halkının çoğunluğu Müslüman ve Ehl-i Sünnet ve Şia mezhebindendir.
Tahran Radyosu.
Her yıl Sarandaç kentinde Def Musiki Festivali düzenleniyor. Bu etkinlik 2006 yılında eyalet düzeyinde başladı ve şimdi uluslararası bir festivale dönüştü. Sarandaç kenti 2020 yılında UNESCO tarafından yaratıcı musiki kenti olarak ilan edildi ve UNESCO'nun 250 yaratıcı kenti ve 48 yaratıcı musiki kenti arasında yer aldı.
Sarandaş kentinde 140 cami bulunuyor ve bu yüzden bazıları bu kentten İran'ın camiler kenti şeklinde söz ediyor. Kentte halen ayakta kalan diğer dinlerin dini mekanlarına Sarandaş Kilisesi ve Yahudilerin sinagogunu örnek vermek mümkün. Sarandaş kentinin bir başka ilginç etkinliği, dervişlerin her hafta düzenli olarak dergahlarında düzenledikleri irfani merasimdir. Bu etkinlik turistler tarafından yoğun ilgi ile karşılanır. Kürdistan eyaletinde Kadiriye ve Nakşibendi tarikatları vardır.
Kürdistan eyaleti oldukça güzel bir doğaya sahiptir ve ormanları eyalete ayrı bir güzellik kazandırmıştır. Kürdistan ormanları Bane ve Merivan kentlerinin çevresindedir ve İran'ın kuzey ormanlarından sonra ülkenin ikinci önemli ormanlarıdır. Kürdistan ormanlarının en önemli ağaçları kestane, armut, ceviz, elma, fıstık, badem ve diğer bazı ağaçlardır. Sarandaç kentinin turistik cazibelerine güneyinde yer alan ormanları ve Abidar Orman Parkı örnek verilebilir.
İran'da bağ bahçe inşaatı kökleri derin mazilerle dayanan bir sanattır. Yine Kürdistan valilerinin İran'ın mimari tarzına ve bağ bahçe inşaatına yönelik ilgileri yüzünden bu sanat Sarandaç kentinde oldukça revaçlı olan bir sanat olmuştur. Ancak bu bağlardan birçoğunun sadece adı geride kalmıştır. Halihazırda kente hala ayakta duran bağlara Emiriye ve İmamiye bağları ve İsfahan kentinde yer alan Çarbağ bağından sonra İran'ın en güzel çağ bağlarından biri olan Hüsrevabad çarbağını örnek verebiliriz.
Senandaj kenti aynı zamanda Bintepe kenti olarak da ün yapmıştır. Kentin topografik yapısı ve onu çevreleyen dağlar Senandaj kentini geniş bir ovada mahsur kalan bir kente benzetmiş. Caddeleri ve sokakları ve mahalleleri eğimli arazilerin üzerinde şekillenmiştir. Yine kentin birçok yerinde binalar basamaklı bir şekilde inşa edilmiş ve inşa edilen mahallelerin dışında eski mahalle dar ve dönemeçli sokaklardan oluşmuştur. Senandaj'ın Abider Dağı'nın eteğinde yer alan Emiriye Parkı Sineması dünyanın en büyük açık hava sinemasıdır. Yaz mevsiminde her akşam Abider Parkı'na gelen binlerce kişi bu sinemada ekran edilen filmleri izleyebiliyor.
Senandaj kenti İran'ın kültürel kentlerinden biri olarak kültür, sanat ve medya alanlarında büyük kapasitelere sahiptir. Kentin tarihi geçmişi birçok alim, mefahir, yazar, şair ve bilginin bu kentten çıkması, kitap altyapılarını geliştirmesi, kitap evlerine geliştirmesi, kitap ve kitap okuma gruplarını kurması, camilerde kütüphaneleri geliştirmesi, sosyal medyadan kitap ve kitap okuma alışkanlığını geliştirmekte yararlanması, kentin İran'ı 7. kitap başkenti seçilmesinde etkili olan bazı aktiviteleridir.
Yine geçen sene 734 bin ciltte 765 kitap İran'ın Kürdistan eyaletinden Kuzey Irak'a ihraç edildiği ifade ediliyor. Kürdistan eyaletinde 78 kütüphane, 4 Kürdistan Etüt Merkezi, 70 kitabı ve 67 yayıncı ve 6 kitap kafe faaliyet yürütüyor. Kuşkusuz Senandaj kentinin kitap başkenti seçilmesi, yöre halkı arasında kitap hediye etme kültürünü de geliştirecektir. Bundan başka kitap başkenti etkinliği çerçevesinde kentte kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek ve genç yazarları desteklemek üzere çeşitli etkinlikler de düzenlenecektir.
Bu arada üzerinde durulması gereken önemli noktalardan biri, çocukları ve ergenleri kitap okumaya teşvik etmek için çaba harcamaktır. Bu bağlamda kitap okuma kupası gibi yarışmaların düzenlenmesi etkili olabilir. Bundan başka kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için dünyanın birçok ülkesinde yönetimlerin yardımcı olduğu ve esas işi sivil toplum kuruluşlara ve meraklı teşekküllere emanet etti ve bir başka ifadeyle bu işi en çok halk yürüttüğü belirtilmelidir.
Değerli dinleyiciler, İran'a 7. kitap başkenti tanıtımımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parsuday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Dirip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslami inkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etmeye doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 26. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümde anlatıldığı üzere İslam İran'ın inkılaptan sonra kalkınması ve ilerlemesi sadece tarım, sanayi ve bilim alanlarında ilerleme ve kalkınma ile sınırlı olmamıştır. İslam inkılabının büyük kazanımlarından biri İranlı kadınlara tüm siyasi, sosyal, kültürel, iktisadi, ilmi, sanatsal ve eğitim alanlarında kibrin kazandırması oldu.
Önceki sohbetimizde ayrıca İranlı kadınların İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın ilk günlerinde çeşitli gelişmelerde etkili rol ifa ettiğinden söz ettik. İranlı cesur kadınlar henüz zalim Pehlevi rejimiyle amansız bir mücadelenin yorgunluğunu üzerinden atmazken bir kez daha İslam inkılabını savunmak için daha yeni alanlarda daha etkili rol ifa etmeye ihtiyaç duydu. Bu çerçevede kadınlar başta Kürdistan eyaleti olmak üzere ülkenin bazı noktalarında meydana gelen krizlere müdahale etmeyi görev bildiler. Ancak İslam inkılabının zaferi üzerinden geçen 19 ayın ardından İranlı kadınların daha fazla katkıları olması gerektiğini düşündükleri bir başka önemli gelişme Saddam rejiminin dayattığı 8 yıllık savaş oldu.
Dayatılan 8 yıllık savaşta İranlı kadınlar erkeklere psikolojik ve lojistik destek vermeyi üstlendi ve sonuçta İranlı askerlere moral vererek savaşın zaferle sonuçlandırılmasına katkıları oldu. Dayatılan 8 yıllık savaşta İranlı kadınlar kendiliğinden İranlı mücahitlere ruhi destek görevini üstlendi. İmam Hümeyni bu bağlamda yaptığı açıklamada kadınların cepheler için çok faydalı işleri yaptığını buyurdu.
İran milletini çok yönlü bir saldırı karşısında 8 yıllık kutsal savunması aynı zamanda İranlı kadınların cephelere manevi destekleri bağlamında büyük hamasetlerin gerçekleştirmesine sahne oldu. İranlı analar, eşler ve kardeşler cephelerde askerlerin ihtiyaç duyduğu her türlü malzemeyi ve elbiseyi tedarik ettiler. İranlı kadınlar güneyde ve batıda uzanan savaş cephelerine maddi ve lojistik desteklerinde canlarını bile ortaya koyarak unutulmaz sahneler yarattılar.
Savaş yıllarında İranlı kadınlar evlerde, okullarda, camilerde ve bir destek merkezi kurulabilecek her yerde halkın cephelere yardımlarını toplamaya ve paketlemeye ve göndermeye başladılar. Bu emekler ve çabalar oldukça önemliydi. Nitekim İmam Hümeyni maneviyattan esinlenerek yaptığı açıklamada kadınlara şöyle teşekkür etti. televizyon kanallarında şu saygıdeğer kadınların silahlı kuvvetlere desteklemekle uğraştığını görünce içimde onlara başka hiçbir kimseye veremeyeceğim değeri veriyorum. Onların yaptığı bu işlerin arkasında bir makam beklentisi veya halktan bir şey istedikleri gibi durumlar yok. Onlar cephelerde cihad eden atsız askerlerdir. Bu ilahi bir hibedir. Bizler bu nimetin kıymetini bilmeli ve bu kadınları ve cephelerin adında ve yıkılan kentlerde kalan insanlara uymalıyız. Biz bu insanlardan İslami ahlak, iman ve Allah'a yönelmeyi öğrenmeliyiz. Biz hiçbir beklentide bulunmadan ülkeye ve sizlere hizmet eden bu insanları izlemeli ve kendimizi ıslah etmeliyiz.
İranlı kadınların dayatılan 8 yıllık savaşta etkili varlık sergiledikleri alanlardan biri de savaşta yaralananların yardımına koşmaktı. İran'ın güneyinde ve batısında farklı iklimlerden etkilenen bölgelerde sıhhiye görevini yürütmek kadınlar için oldukça zor bir görevdi. Ancak İslam ve inkılap aşkı onları ayakta tutuyordu. Öyle ki birçokları ailelerini ısrarına rağmen savaş cephelerinde kalarak İslam mücahitlerinin yaralarına merhem olmaya çalıştı. Bu kadınların bazıları hatta sıhhiye eğitimini bile almamışlardı ama hızla pratikte öğrenerek bu eksiklikleri tamamladılar ve görevlerini büyük bir aşk ve başarıyla yerine getirerek İslam mücahitlerine hem cismi hem ruhi açıdan merhem oldular.
Tahran Radyosu.
İranlı kadınlar evlatlarını, eş, kardeş ve babalarını kutsal savunmaya katılmaya teşvik etmenin yanında bu yakınlarının şehadet haberini duyunca emsalsız bir sabır örneği sergileyerek İslam mücahitlerinin savaş cephelerine akın etmelerine katkı sağladılar. İranlı kadınların güçlü moralinin izlerini İmam Hümeyni'nin şu ifadelerinde görmek mümkün. Analar, genç evlatları cephelerde şehit düşerken büyük bir onurla bu gençlerin İslam yolunda şehit düştüğünü ve yine başka genç evlatları olduğunu ve onları da İslam uğruna sunmaya hazır olduklarını söylüyor. Buna göre bir keresinde şehit aileleri İmam Hümeyni ile görüşmelerinde Hürrem şehri bir ana şöyle haykırdı. Ey İmam, benim 3 oğlum vardı. Her üçü de şehit düştü. İslam yolunda kurban edecek başka evladım yok. Canım sana feda olsun.
İslam inkılabından sonra dayatılan 8 yıllık savaş İranlı kadınlar için yeni bir savaş meydanı oldu. İranlı kadınlar bazen düşmanla yüz yüze çarpıştı, bazen de savaş işleriyle uğraşarak kutsal savunmaya katkı sağlamayı sürdürdü. Öte yandan savaş uzadıkça kadınların hizmetlerine duyulan ihtiyaç da yükselmeye başladı. Bu yüzden kadınlar cephelerin arkasında cephelere destek vermeye başladı. İranlı kadınlar vurulan kentlere ve savaş cephelerine gelerek yaralıların yardımına koştu ve hem cephede hem cephe arkasında İslam mücahitlerine moral kaynağı oldu. Kuşkusuz İranlı kadınların savaşta sundukları hizmetler şu kısa satırlara sığmayacak kadar büyüktür. Bu kadınların hizmetlerini anlatmak için şiir, hamaset ve destan yazmak ve sanat aleminde eserler yaratmak gerekir. Bu kadınların bazıları şehit, bazıları gazi, bazıları esir olduğunu da unutmamak gerekir.
Tüm bunlar İranlı kadınların savaş yıllarında sundukları büyük hizmetlerin küçük bir bölümüdür. Kuşkusuz İranlı kadınları eşit olmayan savaş şartlarında ve en asgari imkanlarla ülkeyi savunan yardımına koşturan şey Allah'a olan inançları ve İmam Hümeyni'nin izlediği yolun doğruluğuna inanmalarıydı. Yine hiç kuşkusuz bu savaşın kazanılmasında en önemli etkenlerden biri kadınların güçlü katılımlarıydı. Buna göre İslami hedeflere ulaşma yolunda kadınların en ön saflarda yer aldığı bir milletin hiçbir zaman zarar görmeyeceği söylenebilir.
Dayatılan savaşın şehitlerinden hazırlanan raporda 6438 kadının İslami İran ve İnkılabı savunma yolunda şehit düştüğü belirtiliyor. Yine 8 yıl süren bu savaşta 22.808 kadın sıhhiye ve 2.276 kadın hekim cephelerde görev yaptı. İranlı kadınlar İslam İnkılabı tarihinin çeşitli evrelerinde, özellikle kutsal savunma yıllarında görevlerini en iyi şekilde yerine getirdi. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı kadınların asr-ı saadette savunmada ve savaş meydanlarında katılımlarını örnek alarak İranlı kadınları 8 yıllık savaş yıllarında organize etti. İranlı kadınlar Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha ve Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha'yı örnek alarak bu yıllarda ilahi ve insani görevlerini en iyi şekilde yerine getirdi.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 26. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, erdemlik yolunda iki önemli faktörün hareket ve hidayet için yönelmekte motivasyon oluşturduğunu ve bunların her ikisinin ise namazda özetlendiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Yüce Allah, muvahhid bir toplumu tanımlamak için belirttiği özellik, o müminler ki eğer yeryüzünde kendilerini yerleştirip iktidar imkanı verirsek, namazı dosdoğru ikame ederlerdir. Bu ise namazın önemidir. Bu meydanda hareket etmek için her şeyden ziyade iki şeye ihtiyaç vardır. Biri motivasyon, insana hareket kazandıran ve yürüten o içgüdü. Diğeri ise pusula ki insan o çoban yıldızını unutmasın ve yolu sapmasın. Eğer motivasyon olmazsa insan yol ortasına kalır. Sorunlar fazladır. Muvahhid bir toplumun kurulması insanlar arasında adaletin kurulması, bunca batıl nefsani isteklerin fırtınasında hakkın çadırını kurmak kolay bir iş değildir. Motivasyon gerektirir. Bu motivasyon Allah'a dikkat etmektir. Allah'ı zikretmektir. Allah'tan yardım almaktır. İşi Allah'ın hesabıyla yapmaktır. Ve o pusulada işin hedefine teveccüh etmektir. Ve bizim hedefimizin güç değil, servet değil, hava ve hevese düşkünlük değil, kişisel istekler değil, siyasi mülahazalar değil. Hedefimiz Allah'tır. Bu iki özellik, bu iki önemli faktör, yani motivasyon ve yönlendirme namazda özetleniyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın.
Thank you.